Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Behmen 1403, Hicri Kameri 29 Rece 1446 ve Miladi 30 Ocak 2025 Perşembe. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ünlü Hekim Ebni Sina Podcast'ı ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, sabah haberlerini sunuyoruz. Önce özetler. Pezeşkian'dan Belarus Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajı yayınlandı. Irakçı İran ile Avrupa Birliği arasındaki yapıcı etkileşimden umutlu. Filipinler'den İran'a teşekkür mesajı yayınlandı. İran AB dış politika şefi ve sözcüsünün son iddialarını reddetti. Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında. Son 3 yılda İran'da araştırmacı öğrenci sayısında 16 bin kişilik artış yaşandı. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Belarus Cumhurbaşkanı'nı tebrik ederek ülke halkının seçimlere geniş katılımının parlak bir gelecek yaratma konusundaki kararlılıklarını yansıttığını söyledi. Sahabın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yayınladığı mesajda Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun seçilmesini tebrik ederek Belarus halkının seçimlere geniş katılımı onların kararlarını ve parlak bir gelecek yaratmayın iradesini de yansıtıyor ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Belarus arasındaki dostane ilişkilerin ve tüm ikili bölgesel ve uluslararası alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin başkanlığınızın yeni döneminde de daha da genişleyeceğinden eminim vurgusunda bulundu. Belarus'un mevcut devlet başkanı Alexander Lukashenko, oyların %87'sinden fazlasını alarak yeniden Belarus Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Polonya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmesini kutlayarak, Polonya'nın dönem başkanlığı süresince İran ile Avrupa Birliği arasında yapıcı etkileşimin sürmesi ümidini diri getirdi. İran'ın haberine göre İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı ile Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınarak görüş alışverişinde bulundu. İran ile 3 Avrupa ülkesi arasında devam eden görüşmelere değinen Irakçı, İran'ın sorunları çözmek için her zaman diyalog ve etkileşime dayalı bir yaklaşım benimsediğini, aynı zamanda her türlü duruma karşı da tam hazırlıklı olduğunu vurguladı. Polonya Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile Polonya arasında 550 yıllık diplomatik ilişki ve yaklaşık 100 yıllık dostluk anlaşması geçmişine değinirken, iki ülke arasındaki ilişkilere nükleer mesele dahil olmak üzere İran ile Avrupa Birliği arasındaki sorunları çözme umudunu diri getirdi. Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Kızıldeniz'de el konulan Galaxy Lider gemisinin Filipin mürettebatının serbest bırakılması üzerine İran'a teşekkür etti. Mehrabar Ajansı'nın bildiğine göre Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Kızıldeniz'de el konulan Galaxy Lider gemisinin Filipin mürettebatının serbest bırakılması üzerine İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı'ya mektup gönderdi. Manalo, 17 Filipin mürettebatının serbest bırakılmasında yardımı için İran'a teşekkür etti. Filipinler Dışişleri Bakanı İran'ın Filipinli mürettebatların evlerine dönüşüne yönelik yardımını iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve iyi niyetin göstergesi olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Galaxy Lider'in Filipinli mürettebatının serbest bırakılması konusunu diplomatik yollarla takip ediyordu. Filipinli mürettebatlar geçen Perşembe günü Umman üzerinden üst ülkelerine de dönmüştü. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin yeni dış politika şefi ve sözcüsünün İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili son iddialarını reddederek tehdit ve uluslararası barış ve güvenlik gibi kavramların anlamını anlamalarını ve bu kelimelerin anlamını basitleştirmekten kaçırmalarını tavsiye etti. İran'ın bildiğine göre İsmail Bekai şunları vurguladı. Küresel barış ve güvenlik için asıl ve kalıcı tehdit işgalci ve apartheid rejimdir. Kitli mas silahları cephaneliğine sahip yalnızca son 15 ayda acımasız bir soykırım ile 60 binden fazla masum insanın hayatını alan, en iğrenç uluslararası suçları işleyen ve hala saldırganlık ve işgale devam eden bir rejim. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Ukrayna krizinin İran ile hiçbir ilgisi olmadığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman savaşın sona ermesi ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasinin kullanılması gerektiğini vurguladığını belirterek, başkalarını suçlamak, Avrupa'nın yanlış politikalarından kaynaklanan krizlerin çözümüne yardımcı olamaz diye ekledi. Bekay, İran'ın terörizmi desteklediği iddiasını kınarken, Avrupa Birliği en önemli üyelerinden bazılarının terörist gruplara ve uluslulara da açıkça ev sahipliği yaptığında başkalarını suçlamak için ahlaki bir zemine sahip olmadığını da anlamalıdır dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, insan hakları gibi çeşitli ve aldatıcı bahanelerle diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı reddederek, insan hakları insanlığın değerli bir mirasıdır ve ülkelerin iç işlerine karışmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır dedi. İran'ın Tacikistan Büyükelçisi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şanghay İşbirliği Örgütü uyuşturucu ile mücadele ofisinin kurulmasını destekledi. Saban, Mehrabar Ajansı'ndan nakden aktardığı haberinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçisi Alireza Hagigyan, çarşamba günü uyuşturucusuz sağlıklı bir topluma doğru Şanghay İşbirliği Örgütü başlıklı uluslararası yuvarlak masa toplantısında Şanghay Örgütü'nün uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı ile mücadele için uygun mekanizmalara ve devam eden planlara sahip olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Duşanbe'de Şanghay İşbirliği Örgütü uyuşturucu ile mücadele ofisinin kurulmasını desteklediğini vurguladı. Hagigyan İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki kapasite ve yeteneklerini açıklarken İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle zengin ve önemli deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genç Liderler Ödülü töreni 26 Ocak'ta Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlendi. Parsudeyn BRICS televizyonundan naklen aktardığı haberine göre Kazan'da bu ülke töreni için BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genç Liderler Ödülü sekreterli girişimciler, medya etkileyicileri, araştırmacılar ve çevre aktivistleri temsilcileri dahil olmak üzere 400'den fazla başvuru aldı. Törende Brezilya, Çin, Etiyopya, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 13 ülkeden katılımcılar ödül almak için yarıştı. Genç Diplomasi Akademisi Başkanı Dilber Sadikova'ya göre kazananlara karar vermek çok zordu. İran'ın BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genç Liderler Ödülü etkinliğindeki temsilcisi Hosnan Selimi, yeni genç araştırmacısı unvanını almayı başardı. Selimi, bu ödülü bilimsel ve araştırma faaliyetleri nedeniyle almıştır. BRICS Uluslararası Televizyon A, Televizyon BRICS ayrıca bir raporunda Endonezya'nın BRICS grubuna tam üyeliğine değinirken uzmanlara atıfta bulunarak bu etkinliğin grubun tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Uzmanlara göre bu grup büyük ekonomik ve demografik potansiyele sahip müttefik ülkelerden oluşan bir grup olarak uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Endonezya 6 Ocak'ta BRICS grubuna tam üye oldu. İran'ın merkezinde yer alan Kazvin şehrindeki İmam Hümeyni Uluslararası Üniversitesi Mühendislik ve Fizik Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi. Saab Kalaranan Merhaba Ajansı'ndan nakden aktardığı haberinde Times 2025'in en son konu sıralaması sonuçlarına göre İmam Hümeyni Uluslararası Üniversitesi mühendislik alanında dünya üniversiteleri arasında 501, 600 ve fizik bilimleri alanında ise 601-800 sıralamasını elde etti. Times 2025 Dünya Üniversitesi sıralaması 115 ülke ve bölgeden 2000'den fazla kurumu sıraladı. Bu sıralamada dünya üniversiteleri eğitim araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi katılımı, uluslararası görünüm olmak üzere 5 temel alanda 18 göstergeye göre sıralanmaktadır. İran'da çoğunluğu araştırmacı öğrenci olan doktor öğrencilerinin sayısı son 3 akademik yılda yükseliş göstererek 2 yıl önceki 137 binden 153 bine ulaştı. Saab'ın İran'da nakden aktardığı haberine göre İran Yüksek Öğretim Araştırma ve Planlama Enstitüsü Başkanı mevcut akademik yılda öğrenci nüfusunun 3 milyon 500 bini aştığını söyledi. Bu nüfus geçen akademik yıla göre %6 arttı. Ali Bakır Tahir'in ya Uluslararası İstatistikleri ve Standart Üniversite tanımına atıfta bulunurken şu anda ülkede 440 üniversite bulunduğunu belirtti. Bu sayıya enstitü olan ve yapısal bağımsızlığa sahip merkezi bir üniversiteye bağlı olmayan özel kar amacı gütmeyen enstitüler de dahildir. İran Yükseköğrenim Araştırma ve Planlama Enstitüsü Başkanı, Yükseköğretim Araştırma ve Planlama Enstitüsü'nün verilerine göre üniversite sayısı bakımından İran'ın 11. sırada yer aldığını ve Hindistan'ın 5349 üniversite ile 1. sırada yer aldığını, onu Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Brezilya, Meksika, Rusya, Japonya, Fransa ve Almanya'nın izlediğini söyledi. İran Karayolu Taşımacılığı Teşkilatı Ulaştırma Yardımcısı Mehdi Hızrı, bu yılın 10 ayında karayolu transitinde geçen yılın aynı dönemine göre %27'lik bir büyüme olduğunu bildirdi. Sabah'ın Merhaba Ajansı'ndan nakden aktardığı haberine göre İran Karayolu Taşımacılığı Teşkilatı Ulaştırma Yardımcısı Mehdi Hızrı, Hicri Şems'e 1402 yılında 636 bin kamyon ile 14 milyon 750 bin ton yük taşınarak en yüksek transit taşımacılık rekoru kırıldı ve bunun 9 milyon 390 bin tondan fazlası petrol dışı ürünlerdir açıklamasında bulundu. Hızrı Hicri Şems'e 1403 yılının 10 ayında bu rekora bir kez daha ulaştık. Geçen yıla göre %27'lik bir büyüme gösteren bir rekor, korona döneminden sonra İran'da karayolu taşımacılığı alanında yükseliş görüyoruz ifadesine dikkat çekti. İran Karayolu Taşımacılığı Teşkilatı Ulaştırma Yardımcısı İran gelirinde uluslararası taşımacılık alanında 50 bin aktif filoya ve 40 bin sürücüye sahip 1875 aktif şirket faaliyet göstermektedir ifadesinin altını çizdi. Zorunlu askerliğe karşı çıkan Haredi Yahudileri işgal altındaki Kudüs'te işgal polisiyle taş ve biber gazı kullanarak çatıştı. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, Haredi Yahudilerinden zorunlu askerliğe karşı protesto edenlerin işgal altındaki Kudüs'te İsrail ordusundaki Ortodoks Yahudi birliklerinden kuruluşunun 25. yıl dönümü anma toplantısının yapılmasını engellemeye çalıştığını duyurdu. Parsüden teslim haber ajansından aktardığı haberine göre protestocular bölgedeki sokaklarda barikat kurarak polisle çatıştı. Protestocular İsrail polisi güçlerine taş ve biber gazı ile saldırırken polis güçleri de onları dağıtmak için tazyikli su araçları kullandı. Söz konusu konferansa ordudaki yüzlerce Haredi askeri de dahil olmak üzere binlerce aşırılık yanlısı Yahudinin katılması planlanıyordu. Ve İsrail ordusunun Ortodoks yönetimi konferansına mali destekçilerinden biriydi. İsrail polisinin çabalarına rağmen konferansın yapıldığı yerin etrafında onlarca protestocu bulunuyordu ve etkinliği bozmaya çalışıyorlardı. İsrail polisi çatışmada en az 3 polis memurunun yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Harediler veya ultra ortodoks Yahudilere Ortodoks Yahudiliğin kökten dinci bir kolu olup inançlarının doğrudan Musa'dan ve Sina'dan da ona indirilen Tevrat'tan geldiğine inanırlar. Suriye Askeri Harekat Başkanlığı Sözcüsü ülkenin geçiş dönemindeki yeni Cumhurbaşkanı olarak Ebu Muhammed Ecoğlu'nun atandığını duyurdu. Hasan Abdulgani Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada geçiş döneminin devlet başkanı olarak Ahmet Eşhusay'ı tanıtıyoruz ve o ülkeyi uluslararası alanda temsil ediyor dedi. Cumhurbaşkanı geçiş dönemi için geçici yasama meclisini oluşturmakta görevlidir ve bu meclis yeni anayasa hazırlanıncaya ve yürürlüğe girinceye kadar görevini yönetecektir diyen Gani, 2012 anayasası hükümsüz sayılıyor ve yasaları uygulanamaz hale geliyor ifadesine dikkat çekti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Behmen 1403, Hicri Kameri 29 Recep 1446 ve Miladi 30 Ocak 2025 Perşembe. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Behmen 1357 tarihinde İran'ın Müslüman halkını korkutmak amacıyla Şah rejiminin silahlı kuvvetlerinin son geçit töreni Tahran'da gerçekleştirildi. Bu geçit sırasında Şah ordusuna mensup askerlerden birçoğu İran'ın devrimci halkına dayanışma eli uzattı ve Şah rejiminin çöküşüne dek bu rejimle mücadele etmeye başladı. Öte yandan haber ajansları İmam Hümeyni'nin sabah saat 03.30'da Fransa'dan uçakla İran'a geleceğini ve Hicri Şemsi 12 Behmen sabahı saat 09.30'da Tahran'a varacağını ilan ettiler. Bu haberin ilan edilmesiyle İran'ın Müslüman halkı İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'yi karşılamak için Tahran'daki caddelere akın etti. ...51 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 1395 tarihinde önde gelen fakih ve merci Ayetullah Seyyid Muhammed Hadi Milani vefat etti. Bu önde gelen alim Hüseyin Vahid Horasani, Seyyid Abbas Sadr, Muhammed Taki Caferi ve Seyyid Muhammed Bagır Tabatabay gibi alimleri yetiştirdi. Nihayet bu büyük alim ömrünün sonlarında halkın Pehlevi rejimine karşı İslami hareketinden gafil olmadı ve Hicri Kameri 1395 yılında 82 yaşındayken Hakk'a yürüdü ve İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. ...567 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 879 tarihinde Müslüman ünlü fakih ve müfessir Şemseddin Suriye'nin Halep kentinde vefat etti. Fıkıh ve Kur'an-ı Kerim tefsirini kendi döneminin önde gelen fakih ve alimlerinden İbni Homam'dan öğrenen Şemseddin, İslam öğretileri konusunda birçok eser kaleme aldı ki El Takrir ve El Tabir eserine değinebiliriz. ...1170 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 276 tarihinde Müslüman muhaddis ve edip İbni Gotaybe vefat etti. İbni Gotaybe lakaplı Kur'an araştırmacısı ve muhaddis ve şair Abdullah bin Müslim Dinveri Hicri Kameri 213 yılında Küfe'de dünyaya geldi. Eğitiminden sonra İran'ın batısındaki Dinver'de kadılık yapan Dinveri Bağdat'ta ders vermeye başladı. ...77 yıl önce bugün 30 Ocak 1948 tarihinde Hindistan'ın milli halkçı lideri ve ülke bağımsızlığının önde geleni Mahatma Gandhi bir Hindu genç tarafından suikasta uğrayarak yaşamını yitirdi. 1869 yılında dünyaya gelen Gandhi İngiltere'de hukuk fakültesini bitirdi ve bir süre Güney Afrika'da mücadeleci Hindistanlıların önderliğini üstlendi. Gandhi kendi ülkesi halkının sömürgeci İngiliz hükümetine karşı mücadelesine liderlik etmesi nedeniyle büyük ruh anlamında olan Mahatma lakabını aldı. Hindistan nihayet 1947 yılında Gandhi liderliğinde bağımsızlığına kavuştu. ...91 yıl önce bugün 30 Ocak 1934 tarihinde ırkçı Alman diktatörü Adolf Hitler'in iktidarı başladı. 1934 yılında Almanya şansölyesi ve ardından cumhurbaşkanı olduktan sonra kendini ülkenin lideri olarak ilan etti. VSS adı verilen korkunç güvenlik örgütünü kurarak büyük işkence merkezleri kurdurduğu muhaliflerini toplama kamplarına gönderdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kalibinden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında soruşturma sürüyor. Sorumlu ise yok. Turizmde güven kaybı.
Yeni Asya.
Gazze, Batı'nın ahlaki üstünlüğünün de mezarı oldu.
Ve yeni mesaj.
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 28 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde %71 adalet yok başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Adaletle ilgili çok şey söylenir. Adalet devletin dinidir. Devletler adalet üzerine kurulur ve gelişir. Adalet devletin temelidir. Adalet oksijen gibidir. Adalet olmazsa olmazdır. Geciken adalet, adalet değildir sözleri dilimize pelesenk olmuştur. Ama son yıllarda adalete olan güvenin düşmesi bu sözlerin de sadece lafta kaldığını gösteriyor. Ekonomiden toplum hayatına, demokrasiden insan hak ve hürriyetlerine, vicdan hürriyetinden basın hürriyetine kadar birçok alanı içine alan adalet kavramı hayatımızın vazgeçilmezlerindendir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yapılan bir ankette Türkiye'de en güvenilen kurumlar araştırılırken en güvenilir kurumların başında Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer alması, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Adalet Bakanlığı, siyaset ve medyanın listede olmaması düşünülmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Adalete güven son yıllarda dip yaptı. Yıllarca devam eden yargılamalar, delillerin toplanması, şüphelinin adaletten kaçmasının engellenmesi amacı ile uygulanan en ağır koruma tedbiri olan tutukluluğun çok sık başvuruya bir yöntem haline gelmesi ve bir cezaya dönüşmesi, hükümlü sayısının tutuklu sayısına eşit olması gibi durumlar adalete güveni sarsan en önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Adalet konusunda ciddi meselelerin olduğunu sık sık çıkarılan yargı reformları yapma ihtiyacından anlamak mümkün. Bir yargı paketi çıkarken ikinci, üçüncü yargı paketlerinin hazırlığının yapılması adalette yaşanan sorunların bir türlü aşılamadığını da gösterir. İlki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019 yılında açıklanan yargı reformu strateji belgesinin dördüncüsü de açıklandı. İlk üç paket adalete olan güveni sağlayamadı ve sorunlara çare olamadığı için açıklanmıştı. Bakalım dördüncü paket adalete olan güveni sağlayacak mı? Asal araştırmasının da Ocak ayında 26 ilde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği adalet anketinin sonuçları Türkiye'de adaletin olmadığını ortaya koydu. Ankete göre Türkiye'de halkın %71'i adaletin olmadığını düşünüyor. Adalet var diyenlerin oranı %21,1'de kalmış. Cevap vermeyen ya da fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise %7,9 olmuş. Ankete göre Türkiye'de halkın %71'i adaletin olmadığını düşünüyor. Adalet var diyenlerin oranı %21,1'de kalması. Düşündürücü değil mi? Cevap vermeyen ya da fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise %7,9 olması da dikkat çekici. Adalete olan güvenin bu kadar düştüğü bir ülkede idarecilerin başını iki elinin arasına alıp düşünmeleri gerekmez mi? Bu anket dikkate alındığında Adalet Bakanı Yılmaz'ın Tunç, yargıya yönelik eleştirilerde bulunanların hazmedemedikleri demokratik hukuk devletine inanan bir yargı sistemine kavuşmuş olmamızdır. Sözlerinin havada kaldığı görülüyor. Peki gerçekten öyle mi? Sorusunu akla getiriyor. Son günlerde adalet, hukuk ve yargının bu kadar tartışmalı hale gelmesi toplumu derinden etkileyerek adalete olan güveni daha da zedeliyor. Muhalefet, belediye başkanlarından, parti genel başkanlarına, gençlik kolları başkanlarından, sosyal medya paylaşımları yapanlara kadar birçok ismin tutuklanmasının hukuki değil siyasi kararlar olduğu dile getiriliyor. Bu eleştirilerin dikkate alınması gerekiyor.
Zeki Ceyhan 28 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Ancak başka birini geçebiliyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye anket yapılmış. Araştırmada ankete katılanlara CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz sorusu sorulmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isimleri sıralanmış. Bir de başka biri şıkkı konulmuş. Araştırma sonuçları bize oldukça ilginç geldi. Ankete katılanların %34,5'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ifade etmişler diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenler ise %22,6 oranını yakalamışlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenler ise %5,3'te kalmışlar. Yani diğer iki isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bir hayli fark artmıştır. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimseyi geçememiş mi? Geçmez olur mu? O da başka biri. Şıkkına verilen oyları geçmiş. Başka biri şıkkına oy verenler %4,1 olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel %5,3 oy oranına ulaşmış. Bu sonuçlar bize oldukça manidar geldi. Gördük ki başka biri yani herhangi biriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında büyük bir fark oluşmamış. Bu sonuçlar CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için. Allahu alem, CHP Genel Başkanlığı için böyle bir anket düzenlense yine benzer sonuçlar ortaya çıkacak. Yani yine CHP Genel Başkanı ile herhangi bir arasında büyük bir fark oluşmayacak. Böyle bir anket sonucunun ana muhalefet partisinde elbette köklü bir değişime yol açması beklenmez. Ama ilgili isimlerin bu anket sonucundan çıkaracağı çok ders olmalıdır. Özellikle başka biri ya da herhangi biriyle aralarında büyük bir fark olmayanlar izlemekte oldukları politikaları gözden geçirmelidir. Seçmenlerin kendilerini başka biri ya da herhangi birinden niye çok farklı görmediği konusunda kafa yormalılar. Bunu yapmadıkları takdirde başka birinden farkı olmayan bir isim olarak o makamda bulunuyor olacaktır.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 28 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dolardaki soru işaretleri" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye NAS ekonomisine geçiş sürecinde başlattığı doları baskılama politikası Mehmet Şimşek ile bitmişti. Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez seçim sonrası 19 lirada olan doların üzerindeki baskıyı azaltmıştı. Ancak gerek Gaye Erkan gerekse Fatih Karahan kontrolündeki Merkez Bankası doları yeniden frenledi. Bir yandan yüksek faiz politikası, bir yandan TL'de sıkı para politikası ile dolar baskı altında tutuldu. Bugün Türkiye'de ne ucuz derseniz dolar diyebiliriz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son 12 ayda Amerikan doları Türk lirası karşısında yaklaşık 17,7 oranında değer kazanmıştır. 26 Ocak 2024 tarihinde dolar kuru yaklaşık 30,3342 TL iken 26 Ocak 2025 tarihinde yaklaşık 35,69 TL seviyesine yükselmiştir. Peki bu süre içerisinde enflasyon yüzde kaç arttı? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Aralık 2024 itibariyle yıllık enflasyon oranı %44,38 olarak gerçekleşmiştir. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatların %44,38 arttığı anlamına gelmekte. Yani Türk lirası dolar karşısında reel olarak değer kazanmış. Bu şu anlama geliyor. İthal ürünler bize daha ucuz gelir, yerli üretim daha pahalı. Bu da bizim gidip ithal ürün almamıza neden olur. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir. Evet, TL güçlü olsun ama bunu düşük enflasyon ve üretim ile yapmalısın. Yüksek faiz ver, para musluğunu kıs, bankalardan dolar almak istediğinde 1 liradan fazla makas uygulat. Londra swap piyasasını açma sonra da TL değerlendiriyor diye sevin. Bu sürdürülebilir değil. Burada sorun şu, Merkez Bankası dahası ekonomi yönetimi doları baskılayarak enflasyonu ne kadar daha düşüreceğini sanıyor ve dahası bu politikayı daha ne kadar sürdürecek. Merkez Bankası bu politikayı daha önce de yaptı ve hep bir noktada TL'nin hüsrana uğramasına neden oldu. Dolar enflasyon oranı kadar değerlendirmeli ki sağlıklı bir ticari hayatın olsun. Dedim ya, Merkez Bankası bu politikayı daha ne kadar sürdürebilecek açıkçası merak ediyorum. Dünyanın en yüksek faiziyle doldurulan Merkez Bankası kasasının getirdiği ağır vergi yükünü vatandaş daha ne kadar kaldırabilecek? Bunları 2025 yılında göreceğiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Annesi hastalandığında Abdullah oğlu Hüseyin'in durumunun üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmişti. Abdullah, Buhara'nın en iyi doktorlarını eşinin tedavisi için getirmesine rağmen eşi Sitare'nin hastalığı uzamıştı. Aradan aylar geçtikten sonra nihayet Sitare yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ünlü İranlı büyük hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Annesi hastalandığında Abdullah oğlu Hüseyin'in doğumunun üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmişti. Abdullah Buhara'nın en iyi doktorlarını eşinin tedavisi için getirmiş. Fakat yine de eşinin hastalık dönemi çok uzun sürmüştü. Aradan aylar geçtikten sonra nihayet Setare yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştı. Abdullah eşinin elinden tutmuş, Yüce Allah'a eşinin iyileşmesinden dolayı şükrederek şöyle diyordu. Allah'ın ilahi rahmetine şükür olarak adadığım koyunu kurban edip ihtiyaç sahiplerine dağıtmam gerekir. Setare'nin en büyük endişesinin oğulları Hüseyin olduğunu bilen Abdullah, yan odaya bakarak, ''Oğlumuz bekliyor, benim gidip onun sorularına cevap vermem gerekir.'' dedi. Setare, eşi Abdullah'a, ''Çocuğun akıl ve düşünme kapasitesi o kadar fazla değil.'' Öğrendiği alfabe ve küçük Kur'an sureleri onun için şimdilik yeterli. Ağır ağır ilerleyelim. İyileştiğimde ona namaz kılmasını da öğreteceğim, dedi. Annenin bu sözleri üzerine Abdullah gülümseyerek şöyle dedi. Hanım, senin haberin yok galiba. Hüseyin her açıdan o kadar ilerledi ki, artık ben bile onun sorularına cevap bulamıyorum. Onun için çok iyi bir öğretmen bulmalıyım, dedi. Abdullah sözlerine şöyle devam etti. Senin hastalandığın ve doktorun tavsiyesi üzerine çocuğu senden uzaklaştırdığımız şu birkaç ay içinde okuma yazmayı hızlı bir şekilde öğrendi. Aynı zamanda Kur'an öğrenmeyi ve yazmayı da çok hızlı bir şekilde başladı. Şimdi de daha ileri giderek bana Kur'an'ın manasını da öğret diyor. Bu ani hastalık, Hüseyin'in senin gibi özverili bir anneye olan yoğun sevgisi ve onun şaşırtıcı ve sıçrama yapmasına ve hızlı bir şekilde ilerlemesine neden oldu. Bu durum, başkaları şöyle dursun, benim için bile inanılması çok zor olan bir gerçektir. Abdullah'ın bu sözleri üzerine, yüzü mutluluk gözyaşlarıyla ıslanan Setare, hayretler içinde şöyle sordu. Hüseyin'in bu kadar ilerlemesine benim hastalığım mı neden oldu, diyorsun. Abdullah ayağa kalktı. Odanın dışına bakındı ve şöyle dedi. Doktorun tavsiyesi üzerine Hüseyin'i senin odandan alıp başka bir odaya yerleştirdik. O artık bir süre annesinden uzak kalması gerektiğini anlamıştı. Bu yüzden 3 gün boyunca tamamen yemeden içmeden kesildi ve kendi içine kapandı. Üzüntüden artık ne yemek yiyor ne uyuyabiliyordu. Doktoru Hüseyin'in durumundan haberdar ettim. Doktor Hüseyin'in başucuna geldiğinde hemen doktordan şu soruyu sordu. "Neden annemin yanında kalmamı istemedin?" diye. Doktor da şöyle cevap verdi. "Çünkü annen çok hasta. Eğer sen de onun yanında kalacak olursan aynı hastalığa yakalanabilirsin. O yüzden uzaklaşmanı uygun gördük." Bu sözlerin üzerine Hüseyin, o günden sonra sürekli bilim öğrenerek hastalıkları tanıyıp nasıl tedavi edebileceği hakkında bitmek bilmeyen sorular sormaya başladı. O saatten itibaren Hüseyin artık yolunu bulmuştu. Gece gündüz okuyor, yazıyor, sürekli sorular soruyordu. Onun çabaları, azmi ve karşısında yoruldum. Gün boyu bir şeyler yapmayı, keşfetmeyi ve tekrarlamayı bırakmıyor. Şimdi artık hasta yatağına düşme sırası bende galiba. Fakat oğlumun bir aylık işi birkaç günde yaptığını, bir ayda bir yıla yakın yol kat ettiğini görünce tüm yorgunluklarım birden kayboluveriyor. Evet, bir an önce Buhara'ya gitmeli ve Hüseyin'in eğitimi için oradaki öğretmenlerden yardım almalıyız. Bu küçük köyde Hüseyin'imden daha fazla bilen hiç kimse yoktur artık. O çok yakın zamanda Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmenin yanı sıra tertil ve tecvidi de bitirecek. Efşanede bilgi sahibi olduğunu iddia eden bütün insanlardan daha bilgili, hatta onların dahi bilmediklerini bilebiliyor. Sevinç ve mutlulukla Setare sakin bir sesle şöyle dedi. "Biliyorsunuz, ben çocuğu 6 yaşında, kentinin en bilge insanı olan dünyanın tek annesiyim. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım, bu büyük rahmeti ve nimeti bizden alma." Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Abdullah oğlunun eğitimini karşılamak için Efşani'deki bahçelerinin bir bölümünü satmaya karar verdi. Setare ve iki oğlu Hüseyin ve Mahmut da birkaç günlüğüne Buhara'dan Efşani'ye akrabalarını ziyarete hazırlanıyorlardı. Hüseyin yine her zaman olduğu gibi annesine ard arda türlü sorular soruyordu. Onların bu konuşmaları aniden evden gelen bir gürültüyle kesildi. Abdullah orta yaşlı bir adamla beraber eve gelmişti. Onları gören Hüseyin sevinçle annesine şöyle dedi. Anneciğim, anneciğim, ben bu adamı tanıyorum. Bizim sokağın başında meyve sebze satan bir adam. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir muhasebecidir. Kendisi o işlemin doğru ve kusursuz bir şekilde yapılabilmesi için toprak ve arazi alanlarının hesabını da yapıyor, dedi. Efşene'deki 8 yaşındaki Hüseyin, arazi ölçme ve mesafeleri hesaplamaya yardım etmek istiyordu. Abdullah şaşkınlıkla şöyle dedi. Oğlum, sen sayıları ve geometriyi henüz bilmiyorsun ki, bu çok az insanın yapabileceği bir bilimdir. Hüseyin başını kaldırıp kararlı ve kendinden çok emin bir şekilde şöyle diyordu. Ben bu ilmi iyi bilmekteyim. Tüm sırlarından da haberdarım. Bu tekniği, hesaplamayı, okumayı ve yazmayı, bu kitap okuyan, aynı zamanda da muhasebeci olan Üstad Mahmut'tan öğrendim ve kendisine çok minnettarım. Abdullah, Mahmut Hoca'ya ve Hüseyin'e şöyle bir baktıktan sonra, kim, nasıl, ne zaman Üstad Mahmut bizim evimize gelmedi ki? Diye karşılık verdi. Hüseyin, hocasına bakarak yaramaz ve çocuksu bir ifadeyle şöyle dedi. Ama ben hocanın dükkanına gidiyordum. Annem zaman zaman beni sebze almaya gönderirdi. Hatta bazen komşulara da alışveriş yapmak için ben hocamın mağazasına giriyordum. Onun yanına gitmek için her fırsatı kolluyordum. Sohbet buraya gelince Üstad Mahmut Hüseyin'in yanında diz çöküp alnından öperek şöyle dedi. Ama sen de benim çok iyi öğretmenimdin. Hala da öylesin. Sana ve benim için ödünç verdiğin kitaplarına minnettar olmalıyım. Eğer sana bir takım sayıları, hesaplamayı, bazı şeyleri öğrettiysem, senden bunun kaç katını öğrendim. Ama ne yazık ki çağımızın insanları bilimi, teknolojiyi, sanatı, yaşa ve görünüşe göre ölçüyor. Bilgi ve farkındalığın küçüklük ya da büyüklükle hiçbir ilgisi olduğunu kabul etmiyorlar. Şaşkınlık, sevinç, aynı zamanda gurur duygusuna kapılan Abdullah, bu sözlerin üzerine yüksek bir sözle kahkaha atarak gülmeye ve şöyle demeye başladı. Öyle mi? Demek ki bizim evimizde, mahallemizde büyük ve küçük iki mühendisimiz varmış ve bizim bundan haberimiz yokmuş. Aktarlar pazarının dışında Abdullah'ın evinin yakınında yoldan geçen herkesin dikkatini çeken bir gürültü, bir kalabalık vardı. Ellerinde sopalarla iki adam bir evin kapısını yumrukluyor. Hakimin emri gereği kapıyı açın, kapıyı açın diye bağırıyordu. Genç kadın korku ve panikle başını pencereden dışarı çıkararak, "Ey Müslümanlar, neden çaresiz bir kadın ve çocuğu miras aldıkları bir evden çıkarmak istiyorsunuz? Bize merhamet edin. Bu nasıl bir dindarlıktır? Ne istiyorsunuz bizden?" diye bağırmaya başladı. Öte yandan oradaki insanlardan bazılarından da itiraz sesleri yükselmeye başladı. "Boş boş konuşma. Bu evin asıl varisi biziz. Evimizi gasp etmişsin. Üstelik hakimin hükmüne de uymuyorsun." diye bağırıyorlardı. Çaresiz kadının ağlama sesleri dışarıya geliyordu. Tam o sırada hükmü icra etmek için orada bulunan görevli halkın karşısına çıkıp şöyle dedi: "Ey millet, şahit olun ki bu kadın saygıdeğer hakimin vermiş olduğu hükme uymuyor. Biz de zorla kapıyı kırıp onu evden çıkarmak zorundayız." Bu sözleri duyan halk da hiçbir tepki göstermeden öylece olup bitenleri seyrediyorlardı. O sırada aniden karşı taraftan, "Hangi karara tanık olmalıyız? Hakimin kararının ve konunun ne olduğunu bilmiyoruz ki. Neden kararı yüksek sesle okumuyorsunuz? Kendiniz okuyamıyorsanız bari bana ya da okuması için bir başkasına verin." Halk da sorunun ne olduğunu anlasın diyen bir ses duyulmaya başladı. Başlar sesin geldiği o yöne yöneldi. Kalabalığa hakim olan küçük bir tepenin üzerinde 10-12 yaşlarında bir genç ayakta durmuş, kesin ve gür bir sesle halka hitap ediyordu. Evet, bu çocuk Abdullah'ın oğlu Hüseyin'di. Onun güçlü ve kararlı konuşması halkı çok etkilemiş. Kararın yüksek sesle okunmasını talep etmelerine neden olmuştu. Orada bulunan halkın bağırıp çağırmaları ve itiraz sesleri üzerine hakimin kararı tepede elden ele dolaşarak itiraz eden bu gencin eline ulaştı. Görevliler de ileri çıkıp şaşkınlık içinde Hüseyin'e bakıyorlardı. O kararı okuduktan sonra öfke ve üzüntüyle şöyle dedi: "Bu karar hatalı ve yanlıştır. Sayın hakimin buraya gelip bu haksızlığı ortadan kaldırması gerekir." Kalabalığın içinde bir kargaşa, bağırışma sesleri yükseldi. Görevliler Hüseyin'e doğru koşmaya başladılar. Fakat o sırada beyaz saçlı, yaşlı bir adamın titreyen elleri onları durdurdu. Yaşlı adam sakin bir sesle sordu: "Oğlum, bu sözlerin, verdiği hükmün yanlış olduğunu düşünen bir çocuğun emriyle buraya gelmesini istediğin hakime saygısızlık olduğunu düşünmüyor musun?" Hüseyin hiç çekinmeden hemen cevap verdi: "Hakimin işi ve görevi zulmü ortadan kaldırmak, adaleti sağlamaktır. Eğer gelmezse zalimdir. zalimlerin suç ortağıdır. Yaşlı adam şöyle karşılık verdi. Diyelim ki hakim adaletsizliği çözmek için buraya geldi. Ve nedenlerinizi dinlemeyi bekliyor. Ona ne diyeceksiniz? Şöyle karşılık verdi. Öncelikle bu kadın hakimin karşısına çıkarılmadı. Durumdan tamamen habersizdir. Ve görüldüğü kadarıyla olaydan hiçbir haberi yoktur. İkincisi, hakimin kararına göre bu evin sahibi karısını hayattayken boşamış ve o kadın kocasının ölümünden 4 ay sonra yeniden evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur. Dolayısıyla ölen kişinin ölüm anında kendisine mirasçı olacak başka bir eşi veya çocuğu bulunmadığından bu ev ölen kişinin akrabaları olan diğer mirasçılara kalır. Bu hüküm baştan sonuna kadar yanlıştır. Öncelikle boşanma tarihi kocanın ölüm tarihi ile aynı olup, ilk kocanın ölümünün üzerinden 10 ay geçmiş. Bu kadının yeniden evlenmesinin üzerinden ise 6 aydan az bir süre geçmiştir. Bu kadının bir aylık bir çocuğu bulunmaktadır. Hiçbir çocuk da 5 aylık dünyaya gelemez. Dolayısıyla bu çocuğun ilk kocasından olduğu ve onun varisi olduğu aşikardır. Hüseyin'in bu sözlerine üzerine orada bulunan halk büyük bir şaşkınlık ve hayretler içinde yaşlı adamla genç çocuğun konuşmalarını dinliyorlardı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Yaşlı adam biraz doğrularak şöyle dedi. Aferin sana, doğruyu arayan doğru sözlü çocuk. Allah'ın rahmeti anne babana ve senin öğretmenlerine olsun. Gençlerin oyun dışında bir şey düşünmediği bir dönemde, büyük bir çaba ve emekle, içtihat ilminde, şeriat hükümlerinde, bol zekayla adım attığın ve isabetli hüküm ve fetvalar verdiğin aşikardır. Söyle bana, din hükümlerini nereden ve kimden öğrendin? Çocuk şöyle karşılık verdi. Buhara'nın büyük hukukçusu İmam İsmail Zahid'den. Ardından halkın içinden bazıları alaycı bir tavırla şöyle söyleniyorlardı. Şeriat hakiminin kararı basit fikirlerin alay konusu olmuştur. Bugün burada sakalsız ve bıyıksız bir hakim görmekteyiz. Bir çocuğun hüküm sürdüğü Buhara halkının vay haline. Yaşlı adam halkın kargaşası sona erdiğinde yüksek ve net bir sesle şöyle dedi. Ey millet! Öyle görünüyor ki bu adam bu şekilde yas tutan zavallı çocuğu ve kadının malından mahrum kalmıştır. Ama çok iyi ve doğru konuştu. 10-12 yaşındaki bu gencin işinin ehli bir hakimden sadece sakalı ve bıyığı eksiktir. Daha sonra memurlara dönerek sert bir ifadeyle şöyle dedi. Hakime söyleyin, babanız sizden bu kadın üzerindeki baskı ve tacizi derhal kaldırmanızı, bundan sonra cezayı infaz etmek ve halka adaletle davranmak için tarafsız ve dindar yardımcılar ve görevliler göndermenizi istiyor. Biraz düşündükten sonra yaşlı adam şöyle dedi. Hakime söyleyin, bundan sonra insanlar arasında ilim ve bilgi üzerine hüküm versin. Ve sakalının bu sakalsız ve bıyıksız hakim ve müftünün eline geçmemesine de dikkat etsin. Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı büyük bilim adamı ve hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sad suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı, yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah, doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerinde yaş dolu gördüm. Ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur: Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeye verdiği onca önüme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: Günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin Sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran Cumhurbaşkanı Belarus Cumhurbaşkanı'nı tebrik ederek ülke halkının seçimlere geniş katılımının parlak bir gelecek yaratma konusundaki kararlılıklarını yansıttığını söyledi. Irakçı İran ile Avrupa Birliği arasındaki yapıcı etkileşimden umutlu. Filipinler'den İran'a teşekkür. İran AB dış politika şefi ve sözcüsünün son iddialarını reddetti. İran'ın Tacikistan Büyükelçisi Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şanka İşbirliği Örgütü uyuşturucu ile mücadele ofisinin kurulmasını destekledi. Endonezya'nın BRICS üyeliği önemli bir durum noktası. BRICS Genç Liderler Ödül Töreni düzenlendi. Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.